Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi, yazarı Kaya Karan. 9. Ayrım. P Teşkilatı faaliyetlerinden örnekler. Belge 1. No 97 Bozüyük, 5 Mart 1921. Kimden? Bozüyük AP Şubesi Müdürü Yüzbaşı'dan. Kime? Garp Cephesi Kumandanlığı. 3 Mart 1921 günü öğle üzeri Bozüyük üzerinden geçerek Pazarcık'ta düşman uçağından atılan kağıtlardan biri orada bulunarak 4-5 Mart gecesi saat 22'de Bozüyük'e getirilmiş, ekte sureti sunulan belge Yüksek Kumandanlığın bilgilerine arz edilir efendim. Düşman uçağından Bozüyük bölgesine atılan bildirilerden örnek, Ankara Millet Meclisi'ne ve Türk milletine Anadolu'daki gazete ve ajanslardan anlıyorum ki, gene sahtekar kumandanlarınız karşınıza bir İnönü zaferi çıkardılar. Sizi, halkı sarhoş ettiler. Mustafa Kemal'in büyük fikir ve düşüncelerle hazırladığı yalanları alkışlarla dinlediğinizi üzülerek okudum. Teslim olunuz demiyorum. Yalnız Allah aşkına memleketin geleceği ve iyiliği adına kendinizi hakka daima hakka doğru yöneltmeye çalışınız. İçinizde Mustafa Kemal'den başka hafif yoktur. Daha sonra siz de benim gibi hareketlerinizden pişman olacaksınız. Fakat iş işten geçmiş olacak. Eşitliğe ve adalete örnek olmak üzere Yunanların gözü önünde, Müslüman caddelerinde serbestçe taşınan Mustafa Kemal'in resimleridir. Hokkabazlara aldanmamaya çaba gösteriniz. Aldanan gerçek adaleti izleyemez. Kesinlikle mağlup olacaksınız. Eski arkadaşınız Milletvekili Reşit. Harp Tarihi Vesikalar Dergisi Belge No. 1270. Belge 2. 67 Taksim 3508 10 Mart 1921. Kimden? Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'dan. Kime? 1. Eskişehir P Şubesi'ne. 2. Bilecik P Şubesi'ne. 3. Bozüyük P Şubesi'ne. Son günlerde Ethem ve Reşid'in Yunan uçaklarıyla bozgunculuk meydana getirme amacıyla beyannameler atmaları ve yandaşlarının da Anadolu'da hükümet ve ordu aleyhine propaganda yapmak beklentilerine karşı düşman harekatıyla etkin çalışmaları teşekkürlerimizi kazanan ve bu şekilde devam eden P şubelerinin iç işleriyle de kararlı bir dikkatle ilgilenmelerini isterim. Bunun için 1. Haber alma memurları ve şubelere bağlı diğer memurlarla elde edilecek güvenilir kişiler yalnız merkezlerde değil, bölgeleri içerisinde bulunan köylerde de dolaşarak halkla temasta bulunmaları, beklenmedik üzücü olaylar karşısında kalmamak için halk arasında yazılan zararlı propagandaları önceden öğrenmeleri ve bunlara karşı hayırlı telkinlerde bulunmak suretiyle halkı aydınlatmaya çalışmalıdırlar. 2. Adı geçen görevlilerin köylerde halkla temaslarında yapıldığını öğrenecekleri zararlı propagandaların esasını araştırmalı, bunlara aracı olanları izlemeli, memleket içerisinde gerek lehte gerek aleyhte yapılmakta olduğu halen aldıkları propaganda kaynaklarını araştırıp açığa çıkarmakla birlikte derhal kumandanlığa bildirmelidirler. 3. Anılan memurlar bu görevleri halktan biriymiş gibi yapmalı, kendilerinin hükümet tarafından gönderilmiş bir memur oldukları hissini vermemelidirler. 4. P şubelerinin açıklanan esaslar içerisinde sürekli olarak halkla temas ve iç haber alma faaliyetleriyle ilgili olmalarını tekrar talep ve rica ederim. Adı geçen dergi Belge No. 1271. Belge 3. Şifre 30 Nisan 1922. Kimden? Garp Cephesi Kumandanı İsmet'ten. Kime? 1. Genelkurmay Başkanlığına, 2. Milli Savunma Bakanlığına. Cephelerde savaş sırasında esir olan bazı erlerin düşman tarafından ekte aynen yazılı anlamlı telkinlerde bulunarak iade ve serbest bırakılmakta oldukları, son defa esaretten gelen bir askerin açıklamalarından anlaşılmıştır. Güney cephesinde de aynı durum meydana gelmişti. Gelenlerden yapılan araştırmaya göre serbest bırakılan erlerin miktarının 150-200 kişiyi geçtiği bilinmektedir. Bu gibi askerlerin tekrar birliklere iade ve görevde bulunmalarını ve serbest bırakılmalarını sakıncalı gördüğümden, gerilerde bir garnizon kurularak bunların geri hizmetlerde veya bayındırlık işlerinde kullanılmalarının uygun olacağını arz ederim. Ek, telkinat. Şimdi sizi memleketinize bırakıyorum. Askerlik yapmayınız ve karşımıza bir daha gelmeyiniz. Gelirseniz sizi keseriz. Sizin padişahınız İstanbul'dadır. Siz niçin askerlik yapıyorsunuz? Sizi kim toplayıp da askere gönderiyor? Siz Mustafa Kemal'in sözüne bakıp geliyorsunuz. Bütün bütün kırılıyorsunuz. Askere cahillik edip gelmeyiniz ve arkadaşlarınıza da söyleyin gelmesinler, itaat etmeyiniz. Firar ediniz. Adı geçen dergi Belge No. 1276. 6. Emniyet-i Umumiye Müfettişlikleri ve Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü. İç güvenliği sağlayan polis hareketlerinden ayrı olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet-i Umumiye Müfettişlikleri Kurtuluş Savaşı'nda haber alma ve Anadolu'ya giriş ve çıkışları kontrol etmek maksadıyla görevlendirilmiştir. Müfettişliklerin görev ve yetkileri, askeri polis teşkilatıyla karıştırıldığından, kuruluşların birleştirilmesi mecliste sık sık gündeme gelmişse de bir sonuç alınamamıştır. Ayrıca propaganda eksikliğini gidermek amacıyla, 7 Haziran 1920'de Enformasyon Bürosu niteliğinde Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 7. Tetkik Heyeti Amirlikleri 1 Nisan 1921-22 Haziran 1922 1 Nisan 1921'de kurulan Tetkik Heyeti Amirlikleri P Teşkilatı'nın yerine geçmiştir. Özellikle gizliliğe uyması istenen yeni teşkilat, P Teşkilatı'nda çalışmış nitelikte elemanlardan oluşmuştur. Amaç, P Teşkilatı'nın ad değiştirerek yapılandırılmaya çalışılan Genelkurmay istihbaratının etkinliğini artırmaya yönelik olmuştur. Dönemin karışık ortamı yanında bu teşkilata verilen yetki genişliği çalışmalarda istenen başarıya ulaşamaması sebebiyle Tetkik Heyeti Amirlikleri Teşkilatı da 22 Haziran 1922'de bütün birimleri kapatılarak ortadan kaldırılmıştır. P Teşkilatı ile aynı gerekçelerle kapatılan örgüt, P Teşkilatı'nın getirdiği hastalıkları yenememiştir. Askeri istihbarat örgütlerinin kapatılmasıyla daha önce oluşturulan sivil istihbarat grupları çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu çalışmalardan özellikle İstanbul merkezli faaliyet gösterenlerden büyük ölçüde yararlanma devam etmiştir. Bunlardan en ilginç olanı, 1921 yılında yaşanan İngiliz casusu olan ve Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmeyi planlayan Hintli Mustafa Sagir olayıdır. Mustafa Sagir, idam edilmiş, adı geçenin duruşması casusların yargılanmaları için özel kanunla kurulan İstiklal Mahkemesi'nde yapılmıştır. 8. Genelkurmay Başkanlığı Geçit Teşkilatı İstanbul ve Trakya'ya yapılacak bir saldırıya karşı koymak İngiliz kuvvetlerinin faaliyetlerini takip maksadıyla Genelkurmay Başkanlığı'nca 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı Geçit Teşkilatı Komutanlığı Aralık 1922 adlı bir teşkilat kurulmuş. Bu teşkilat Lozan Barış Antlaşması'na kadar faaliyetini sürdürmüştür. Fevzi Çakmakpaşa'nın emri üzerine 8 Ağustos 1923'te Geçit Teşkilatı Kumandanlığı GTK'nin çalışmalarına son verilmiştir. 9. Müdafaa-i Milliye Grubu MİM-MİM 3 Mayıs 1921 Müsellah Müdafaa-i Milliye İstihbarat hizmetlerinde istenilen noktaya varılabilmesi için Mustafa Kemal'in onayıyla Fevzi Çakmakpaşa, Teşkilat-ı Mahsusa'nın son başkanı Hüsamettin Ertürk'le görüşerek yeni bir istihbarat teşkilatının oluşturulmasını istemiştir. 3 Mayıs 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti MİM-MİM-MM teşkilatını resmen tanımıştır. MİM-MİM-MM grubu yönetim kurulu başkanlığına Tuğgeneral İhsan Sökmenpaşa getirilmiştir. MİM-MİM grubu, Teşkilat-ı Mahsusa'nın ve Karakol Örgütü'nün güvenilen kadrolarından oluşturulmuştur. Örgüt İstanbul'da büyük bir ajan ve haber ağı kurmayı başarmış, saraydan ve düşman karargahlarından düzenli bilgi akışı sağlanmıştır. En önemli görevi silah sevkiyatı olan örgüt, önce İtalyan sonra da Fransızların İngilizlerle işgalden pay kapma çelişkilerinden faydalanarak, bunları istismar etmek suretiyle bu devletlerin gizli servislerinin yardımıyla Anadolu'ya silah sevkini başarıyla sürdürmüştür. Genelkurmay Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda MİM-MİM grubu iki kısma ayrılmıştır. Müdafaa-i Milliye grubu ulusal savunma, istihbarat sağlanması, fesat cemiyet mensuplarının saptanması, silah, cephane ve malzeme tedariki ve Anadolu'ya sevki konusunda, Müdafaa-i Milliye Teşkilatı, Müsellah Müdafaa-i Milliye, Silahlı Ulusal Savunma ise, propaganda, İstanbul'daki Müslüman Türkleri azınlık çetelerine karşı korumak, verilecek emirlere göre baskınlar ve tahripler yapmak üzere ekipler teşkil etmek şeklinde çalışmalarını sürdürmüştür. Örgüt Ankara'da Sovyet ajanlarını da izlemiş, Yeşil Ordu ve Türkiye Komünist Fırkası soruşturmalarında aktif olarak çalışmıştır. Ancak örgütün fiilen ortadan kaldırılışı, 5 Ekim 1923'te olmuştur. 1921 yılı başından itibaren Barış Akdi'ne kadar önemli siyasi olaylarda büyük hizmetler vermiş olan MİM-MİM grubu, istihbarat ve propaganda konularında da çalışmış, birçok casusluk olayını da meydana çıkarmıştır. Bu gizli servis çalışmaları Türk edebiyatını da etkilemiş ve İngiliz Kemal, Esat Tomruk gibi pek çok casusun yaşamı edebi kahramanlar olarak anılarak bugünlere gelmiştir. İngiliz Kemal, Türk gizli servisi tarafından İzmir'i işgal eden Yunanlara ve Anzavur isyanı sırasında istihbarat ve karşı koyma çalışmalarında kullanılmıştır. Genel merkezi Ankara'da bulunan MİM-MİM grubunun İstanbul'daki merkez kurulu 13 üyeden oluşmuştur. Anadolu'da 54 şube oluşturulmuştur. 10 bin kadar silahlı ve bir o kadar da silahsız gruba kayıtlı üyesi faaliyet göstermiştir. Mimmim grubu, zaman zaman milli mücadele sırasında düşman faaliyetlerine karşı oluşturulan Hamza grubu, Felah grubu, Muaveneti Bahriye grubu, Yavuz grubu, İmalat-ı Harbiye grubu, Berzenci grubu, Namık grubuyla işbirliği yapmıştır. Bu küçük gruplar dışında Beşler, Sebat-ı Milli, Yıldırım ve Vefa gibi gruplar da bulunmaktaydı. 14 Nisan 1922'de İstanbul'daki bütün gruplara ayrı ayrı görevler verilmiş ve her birine yapacağı çalışmalarla ilgili talimatlar gönderilmiş, bunlar bir nevi hücre faaliyeti yürütmüşlerdir. İstihbarat örgütlerinin kapatılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasından sonra 1926 tarihine kadar geçen dönem içinde haber alma çalışmaları Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Ünitesince yürütülmüştür. Kurtuluş Savaşı günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin istihbarat grupları Askeri Polis Teşkilatı MİM-MİM, MM ve Müsellah Müdafaa-i Milliye grubu hakkında elde ettiği bilgiler. 31 Mart 1921 tarihli İngiliz istihbarat raporunun iddia ettiğine göre, Tevfik Paşa kabinesi göreve gelir gelmez, ulusçular İstanbul'da bir komite biçiminde geniş kapsamlı ve yetenekli bir örgüt kuruyorlardı. Bu örgüt askeri, siyasi ve ticari olmak üzere 3 bölüme ayrılıyordu. İlk ikisi Savunma Bakanı Ziya Bey'in de yardımıyla tümüyle subaylarca denetleniyor, tel yazısı ve öteki araçlarla Ankara'yla sıkı ilişki sürdürülüyordu. Raporda ayrıca şu bilgi veriliyordu. Komite, Damat Ferit hükümeti ve İtilaf devletlerinin bilgi sahibi olmalarını engellemek için özenle hazırlanmış önlemler almıştır. Komite merkezinin saptanmış bir yeri yoktur. Tüm üyeler birbirlerini bilmiyorlar. Dikkatle seçilen ajanlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin geri kalan örgütlerinin koruyuculuğu altında çalışırlar. Bunun sonucu olarak komitenin örgütü geniş ölçüde dağınıktır. Çeşitli merkezleri ve tali merkezleri vardır. Bu gruplar Hamza, Felah, Berzenci, Muaveneti Bahriye, İmalat-ı Harbiye, Namık, Vefa, Yavuz, Sebat-ı Milli, Yıldırım, Beşler gibi gruplar, Trabzon'da Müfreze-i Bahriye grubu, Fethiye'de Bizci grubu, ayrıca iz kaybettirmek ve hasmı yanıltmak için muhtelif hücreler mevcuttu. Askeri grup ve örgütün karargahını oluşturur ve genellikle kötü ad yapmış teşkilat-ı mahsusanın eski üyelerinden oluşur. Yarbay Mustafa Bey, Kurmay Binbaşılardan Ali Rıza ve Mustafa İzzet, 2. Teğmen Şeref Bey ve Genelkurmay Başkanlığı'nın tüm eski ögeleri onun başlıca üyeleridir. Bu grubun toplandığı en önemli yerlerden biri İstanbul'da, Anadolu'dan gelen kurye ve gizli ajanların sık sık uğradığı Meseret Oteli'dir. Çeşitli bölümlerin görevleri şöyledir. A. Askeri bölümün başlıca görevleri 1. Subay kaydederek Anadolu'ya sevk etmek 2. Anadolu'ya askeri gereç ve malzeme göndermek 3. Kurye göndermek 4. İstihbarat, bilgi toplamak ve mukabil casusluk. Bu bölüm yönergelerini İstanbul Askeri Komutanı Albay Esat'a gönderen Ziya Paşa ile sıkı işbirliği yapmaktadır. İstihbarat bölümü Binbaşı Ali Rıza'nın yönetimindedir. Ankara'ya askeri ve siyasi bilgi iletir, Anadolu için pasaport verir ve propaganda yapar. Bu bölümün vize etmediği bir pasaportla Ankara'ya gitmek hemen hemen imkansızdır. Gezginin siyasi eylemleri, subaysa onun yetenekleri hakkında dikkatle soruşturma yapılmadan pasaport verilmemektedir. Yaptığı propagandalardan biri de itilaf, bağdaşık askeri güçlere sahte bilgi, dezenformasyon sağlamaktır. Bir zamanlar Ankara'da Enformasyon ve Propaganda Dairesi Müdürü olarak görev yapan Muhittin Bey, bu bölümde propaganda işleriyle uğraşıyor. Kendisine emanet edilen parayı suistimal ettiği için eski görevine son verilmişti. Bol fonları olan bu bölüm, baştaki yönetici tarafından yetenekli bir düzeye getirilmiştir. B. Siyasi bölümde subayların yönetimindedir. Yönetici eskiden Askeri Malzemeler Dairesi'nin müdürü Binbaşı Hüseyin Hakkı'dır. Diğer üyeler şunlardır. Eskiden Beyoğlu Askeri Valisi bulunan Kurmay Yarbay Hafız Besim, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin eski sekreterlerinden Muhlis Bey, eskiden Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyesi ve Enver Paşa'nın koruduğu Yüzbaşı Edip Bey, bu bölüm, askeri bölümlerle işbirliği içinde yürüttüğü siyasi eylemlerine ek olarak tüm örgütün mali işleriyle de uğraşır ve doğrudan doğruya Ankara'dan finanse edilir. C. Ticari bölüm. Öteki iki bölüme oranla görünürde daha gevşek bir biçimde örgütlenmiştir. Birçok Türk tüccar ve bankerlerden oluşur. Onların da çoğunluğu Selanikli ve Musevi asıllıdır. Emanuel Karasu üyelerden biridir. Bu bölümün çalışmalarını izlemek güçtür ama onun zaman zaman Ankara yönetimi adına birçok malzemeler satın aldığına kuşku yoktur. En azından bir defasında ödeme pek açık olarak Osmanlı Bankası aracılığıyla yapılmıştı. Son yer Profesör Doktor Salahi, Kurtuluş Savaşı günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki eylemleri, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1995, sayfa 166-168. 12 Nisan 1921 tarihli İngiliz istihbarat raporunda şunlar ekleniyordu. Komite ile Savaş Savunma Bakanlığı arasında varılan anlaşmada Ankara Kurulu, genel merkezi Ankara'da bulunan MİMMİM, Müdafaa-i Milliye Teşkilatı, subay ve askeri malzemelerin Anadolu'ya sevkiyatını sağlamak amacıyla Raif Bey adında bir kurmay yarbayı İstanbul'a göndermiştir. Raif Bey'in Ankara'da Ulusal Savunma Bakanı Fevzi Paşa'ca İstanbul'daki tüm subayları ulusçulara katılmaya çağıran ve yeni kurulmakta olan ordulara ivedilikle subay ihtiyacı olduğunu vurgulayan bir çağrısını da birlikte getirdiği bilinmektedir. Raif Bey, ayrıca yedek subaylar arasında Savunma Bakanlığı Personel Dairesi şefiyle gizli ilişki kurmuştur. Yine bildirildiğine göre 2 Nisan 1921'de komiteye Müsellah Müdafaa-i Milliye Silahlı Ulusal Savunma Ankara'dan gönderilen tel yazısında İstanbul'da çıkarılan pasaportların verilmesinde kaydedilen uyanıksızlık yüzünden gönüllü adı altında kimi ajanların Anadolu'ya geçtiği, isyan ve karmaşıklık çıkararak BM'nin yetkisini sarsmaya çalıştığı bildiriliyordu. Komiteye ayrıca bildirildiğine göre onun yeniden örgütlenmesi için bir genel müfettiş atanmıştı. Bu arada Anadolu'ya gönderilecek kişiler konusunda yönergelere sıkıca riayet edilmeliydi. Son günlerde siyasi bölüm adına İstanbul Üniversitesi'nce örgütlenen bir grup, tüm iyi Müslümanları ve ulusçuların sempatizanlarını Anadolu'da şehit düşenleri anmak için Ayasofya Camii'ne çağırmıştır. Dua edildikten sonra İstanbul'da yayımlanan Tercüman-ı Hakikat gazetesinin yazı işleri müdürü Peyami Safa, mihraba çıkarak alkışlanırken ulema ve yardımcıları Peyami Safa'ya ve onu alkışlayanlara saldırıyor, Peyami Safa linç edilmekten zor kurtuluyordu. Orada hazır bulunan Prens Ziyaettin Efendi ve Binbaşı Ali Rıza bu olaydan çok kaygılanmışlardır. Bu olay komitenin dini toplantılar kamuflesi altında kamu mitingleri düzenlenmesi planlarını epeyce etkileyecektir. Son yer Profesör Doktor R. Salahi, Kurtuluş günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki eylemleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1995, sayfa 166-169, İbit Belgeno E4853, İngiliz Gizli İstihbarat Raporu, 31 Mart 1921. Kemalistlerin İstihbarat Örgütü. 4 Ekim 1921 tarihli istihbarat raporunda Kemalistlerin Ankara'daki istihbarat örgütü hakkında şu ilginç bilgi veriliyordu. Kemalistlerin istihbarat merkezi Ankara'da ordu karargahında bulunan Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü'dür. İlkin Tuğgeneral Kazım Paşa tarafından kurulmuştu, daha sonra sırasıyla Hamdullah Subhi ve Ahmet Muhtar'ın yönetimine verilmişti. O sırada bizzat Genelkurmay Başkanı tarafından yönetiliyordu. Anadolu içinde ve dışında propaganda, casusluk ve mukabil casusluk örgütlerini denetliyordu. Roma, Zürih, Berlin, Paris ve Moskova'da 5 dış şubesi vardır. Onların görevi Avrupa'da topladıkları istihbaratı Anadolu'ya göndermek ve ulusçuların propagandasını müdüriyet aracılığıyla Avrupa'ya yaymaktır. İstanbul'daki enformasyon örgütü dış örgütlerden değişiktir. Osmanlı Savaş Savunma Bakanlığı'nın yetkisi altında çalışır. Bu örgüt doğrudan doğruya ulusçuların Ankara'daki karargahıyla ilişki kurmuştu. Felah grubu olarak bilinen bu örgüt daha önce Muharip Grup motorlu bir gemide, grubun eski adını ortaya çıkaran kimi belgeler ele geçirildiği için 1921 yılı Ağustos'unda örgütün adını değiştirmişti. Bu grup 3 bölüme ayrılır. İstihbarat bölümü. Bu bölüm İstanbul'daki Fransız Genel Karargahı'nın 2. bürosuyla sıkı ilişki halindedir. Bu büro son zamanlarda ulusçulara Yunan askerlerinin durumu ve mevzileri hakkında İngiliz Genel Karargahı'ndan sağladığı askeri bilgiyi iletiyordu. İstihbarat bölümü askeri bilgi sağlamaya ek olarak grubun Anadolu'ya gönderdiği tüm subayların özgeçmişini araştırır, İstanbul'da ve Franklin Buyandenli Türk yandaşları aracılığıyla Avrupa'da ulusçuların kısmen propagandasını yapar. Sakarya Zaferi'nden sonra Fransızlarla 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması imzalandı. Fransa, Senato Dışişleri Komisyon Başkanı Senatör Franklin Buyan, Türkiye ile yapılan anlaşmada Fransa'yı temsil etmekle görevliydi. Adı geçen, Fransa'dan silah ve malzeme tedariki konusunda Türkiye'ye yardımcı olduğu İngiliz istihbarat raporunda belirtilmektedir. Rafet Bey, Yüzbaşı Sıtkı ve Binbaşı Cemal, Horitzer tipi top, tüfek, top mermisi, silah mermisi ve uçak sipariş etmek için 29 Ekim 1921'de Paris'e gitmişti. FO 371 Taksim 6475, E 11169 ve E 11589 ne oldu? İngiliz istihbarat raporları, adı geçen eser sayfa 210. 9. ayrımın sonu, sayfa no 105, devamı 10. ayrımda.